Kimi zaman hastalık, kimi zaman engellilik olgusu, bazen acı ayrılıklar, bazen de her şeye rağmen sevinç ve mutluluklar kuşatırken hayatımızı, işte tam da dünya halidir bu yaşadıklarımız. Dünya hali. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Dünya Hali programıyla sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle yine sizlerleyiz. Değerli dinleyicilerimiz, Dünya Hali programında geçen hafta engelli ve spor konusuna giriş yapmış ve engelli yabancı sporculardan bahsetmiştik. Her bir isimin, her bir hayat hikayesinin bize pek çok katkısı olmuştu ama zannediyorum ki onların azimleri, kararlılıkları, gayretleri, hakeza ailelerinin ve çevrelerinin destekleriyle yaşadıkları başarı gerçekten onların isimlerini tarihe yazdıran önemli unsurlardı. Ve bu arada her bir hayat hikayesinde yine sporun rehabilite edici yönüne şahit olmuştuk. Onların hayatlarında nasıl bir dönüşüm, nasıl bir değişim olduğuna hayret etmiştik belki. Ya da şunu dedik, acaba engelli ve spor bu kavramlar nasıl birleşiyor, nasıl bir araya geliyor? Bu sorunun en güzel cevabını onların hayat hikayelerinde gördük, onların başarılarında gayretlerinde gördük. Engelli spor yapabilir mi? Ya da yapsa bile engelli bir birey başarılı olabilir mi? Aslında bu sorunun cevaplarını yine bu haftada her bir hayat hikayesinde tek tek kendimiz bulalım istiyorum. Önümde uzunca bir liste var. Engelli Türk sporcuların listesi. Yavuz Şap'la listeyi açacağım. Engelli milli atletimiz. Kendisi yerli Terry Fox olarak ünlenmiş ya da bizim Terry Fox'umuz olarak ünlenmiş. Dolayısıyla hem geçen haftaki konumuzla bu haftaki konumuz arasındaki geçişi yapacak hem de Yavuz Şap'a neden bizim Terry Fox'umuz dediğimizi açıklayacak bir isimle başlayalım istiyorum söze. Terry Fox kim o halde? Terry Fox Kanadalı bir atlet ve aktivist. Kendisi 18 yaşındayken kemik kanseri sebebiyle bacağının kesileceğini öğreniyor. Ve 1980 yılında bacakları kesilmiş bir şekilde takma bacağıyla Kanada'nın bir ucundan diğerine umut koşusu yapıyor ki kanser araştırmalarına destek için her bir Kanadalı'dan $1 bağış istiyor. 143 gün boyunca her gün toplam bir maraton koşusuna eşit olan 42 kilometreyi koşuyor. Bir yıl sonra da kanserden vefat ediyor. Onun kanserle savaş için başlattığı Terry Fox koşusu o yıldan bu yana her yıl binlerce kişi tarafından sürdürülüyor. Evet, Terry Fox böylesi bir umut maratonunu başlatmış. Kendisi belki bu dünyada değil, hayatta değil ama geriye önemli bir isim ve iz bırakmış, umut maratonunu bırakmış. Ardından, vefatının ardından 1988 yılında Terry Fox Vakfı kuruluyor. Onun öyküsü sadece Kanada'da değil, dünyanın pek çok ülkesinde bilinir oluyor. Her yıl dünyada çok sayıda ülkede yarış amaçlı olmayan koşular düzenleniyor ve elde edilen gelir de kanser araştırmalarına destek için kullanılıyor. Bakın, Türkiye'de de Terry Fox koşuları yapılıyor. 1993'te ilk kez yapılmış. Terry Fox hayatta olmasa da hayali ve umuduyla umut maratonlarında adı yaşıyor aslında. Gelelim bizim yerli Terry Fox'umuza, Yavuz Şap'a. Neden kendisine Terry Fox denmiş? Bu sorunun cevabını da hayat hikayesinde bulacağız. Yavuz Şap kendisi çocuk felcine yakalanıyor. 4 yaşındayken geçirdiği çocuk felci sebebiyle bir çift koltuk değneğiyle hayatına devam ediyor. İlkokuldan sonra öğrenimine ara vermek zorunda kalıyor, eğitim hayatına ara veriyor ve kendisini spora yönlendiriyor. Bu arada 15 yaşına geldiğinde vücut geliştirme sporuna başlıyor. ve 1985'i gösterdiğinde takvimler kız kardeşini ziyaret için İstanbul'a geliyor. İşte bakın, bu geliş kendisi için bir başlama çizgisi oluyor. Eniştesinin önerisiyle İstanbul'da yapılan Avrasya Halk Koşusu'na katılıyor kendisi bir engelli olarak. Ve 12 kilometrelik yolu 4 saatte tamamlıyor. Avrasya Halk Koşusu'nu tamamlayan bir engelli olarak yine tarihe adını yazdırıyor. Kendisi Avrasya Koşusu'nu tamamlayan ilk engelli. İşte bu sebeple bizim, yani yerli Terry Fox'umuz olarak da ünleniyor. Hatta bir gün sonrasının gazetelerinde günün adamı olarak yer alıyor haberlerde. Tüm bunların ardından Yavuz Şap bu kez spora daha ciddi sarılmaya başlıyor. Şu an Yavuz Şap'tan biz engelliler dünya maraton şampiyonu olarak bahsediyoruz. Engelli milli atletimiz olarak bahsediyoruz ama bu hemen öyle bir çırpıda kolay olmuyor. Örneğin ilk katıldığı koşuda sadece katılım madalyası alıyor ama önemli bir kazancı oluyor bu koşuda, kendi kendine verdiği söz. Ardından 1986'da Afrika'daki açlara yardım amacıyla yapılan ve kendisi için ikinci koşu olan bu maratonda da yine bir rekor kıramasa da en azından önemli bir fırsat yakalıyor. Nedir o fırsat? İzleyenler arasında bulunan İsviçre Başkonsolosu Yavuz Şap'ı bir aylığına İsviçre'deki özürlü sporcular kursuna davet ediyor. Yavuz Türkiye'den bu kursa katılan ilk engelli sıfatını kazanıyor. Bu kursta yaşama boyunca unutamayacağı deneyimler kazanıyor. Kursta İsviçre'deki üniversitelerden engelli olmayan öğrenciler de geliyor. Onların amacı ise engellilerin yaşam sevinçlerini izleyip onların hayatlarını anlayabilme çabası. 3 ayrı bölümde günlük eğitim planı yapılıyor. Görme engelliler için, tekerlekli sandalyedekiler için ve koltuk değnekliler için. İsviçre'deki bu kursta plana göre fiziksel engeli olmayan o üniversite öğrencilerinden biri o gün sabah gözlerini bağlıyor, akşama dek görme engelli gibi hayatını sürdürüyor. Yaşadığı yeri, ormanı, çevresindeki her şeyi dokunarak tanımaya çalışıyor. Bir başkası, yine engelli olmayan öğrencilerden biri, tüm gününü tekerlekli sandalyede geçiriyor ve tüm ihtiyaçlarını tekerlekli sandalyeyle karşılıyor o gün. Bir başkası çift koltuk değneği ile o gün hayatını devam ettiriyor. Bu şekilde engelli olmayan üniversite öğrencilerinin de kazanımları devam ederken, Yavuz Bey gibi bu kursa katılabilen, bu kursa katılma şansına erişen engelliler de 2 yıl boyunca katıldığı kurslarda disk, cirit, gülle, yüzme, koşu, voleybol, basketbol gibi sporları uygulamalı olarak öğreniyorlar. Bakın, 2 yıl uygulamalı spor eğitimi almış İsviçre'de katıldığı kursta Yavuz Şap. 90 yılına dek Türkiye'de birçok koşuya katılan Yavuz, artık çıraklık döneminden ustalık dönemine geçme zamanının gelmişti, buna inanıyordum diyor. Viyana Maratonu'nda 15 kilometre koşuyor. Viyana Maratonu'ndan sonra New York, Melbourne, Sydney, Bern, Amsterdam, Jakarta, Bursa ve İstanbul'daki maratonlara katılıyor. Ve bu arada en büyük yaşadığı en büyük sıkıntının aslında sponsor bulmak olduğunu, maratonların yapıldığı ülkelere giderken uçak bileti temin etmek olduğunu, yani maddi anlamda sıkıntılar yaşadığını da ifade ediyor kendisiyle yapılan röportajlarda. Evet, kendisi engelliler dünya maraton şampiyonu olmuş, en büyük hayalime, hedefime ulaşmıştım diyor. Siz de yaşamı uzaktan izlemeyin, hayatın bizzat içinde yer alın. Unutmayın, vazgeçmenin özrü yoktur, inanırsanız başarırsınız diyor. Yerli Terry Fox'umuz, milli atletimiz, engelliler dünya maraton şampiyonumuz Yavuz Şap. Evet, inanırsanız başarırsınız. Hakikaten öyle. Vazgeçmemek, pes etmemek ve çalışmalara ısrarla devam etmek. Bakın, hiçbir başarıya kolay erişilmiyor. Pek çok koşuya katılmış, pek çok maratona katılmış ve sonrasında bir madalyalar ve başarılar gelmeye başlamış. Bazen hayat böyledir. Önce biriktiririz bir şeyleri. Deriz ki ya olmuyor, başaramıyorum, yine bana bir katkısı olmadı diyoruz. Ama aslında yaşadığımız her bir deneyimin kendi hayatımızda bir katkısı var. Onlar birikiyor biz farkında olmasak da. Ve sonra ne oluyor? Öyle bir döngü başlıyor ki bu kez de başarılar bir peşi sıra arka arkaya gelmeye başlıyor. İşte Yavuz Şap'ın hayatında da bunu görüyoruz. Yine engelli Türk sporculardan bahsetmeye devam ediyoruz. Yine milli gururlarımızdan biri milli halterci Nazmiye Muslu Muratlı. Doğuştan bedensel engelli. Haltere 25 yaşında başlıyor. Profesyonel spor hayatını bir sporcunun hayal edebileceği en yüksek başarıları elde ederek geçiriyor. Haltere başladıktan 3 ay sonra ilk madalyasını alıyor Nazmiye Muslu Muratlı. Milli halterci olarak önemli başarılara imza atıyor. Pekin Paralimpik oyunlarında 4. oluyor. Bu arada malumunuz olimpiyatlar var. Bir de paralimpik oyunlar var. Paralimpik engelli olimpiyatları demek. Engellilerin katıldığı ve kendi branşlarında, kategorilerinde yarıştığı olimpiyatlar bunlar paralimpik oyunlar. İşte Pekin'de paralimpik olimpiyatlarda, oyunlarda 4.'lüğü kazanıyor. Türkiye için altın madalyalarla dolu bir sayfayı artık aralamalıydım diyor dönüşte. Ve hakikaten de bu sözünün üzerinde duruyor. Çünkü spor hayatında yepyeni bir sayfa açmıştım ve madalyalar ardı ardına gelmeye başlamıştı diyor. İkişer yıl arayla madalyalar ve rekorlar onun ismini her gün daha da büyüttü ve dünya rekorunu kırdı Nazmiye Muslu. 2010 yılında dünya şampiyonu oldu. 2012'de yine Londra Paralimpik oyunlarında dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. 2014'te Dubai Dünya Şampiyonası'nda altın madalyayı aldı ve son olarak Brezilya'nın Rio kentinde hem altın madalya kazandı hem de bir dünya rekorunu daha kırdı. Yani yeni rekorlarında belirleyicisi oldu. Çocukluğuna dönüp baktığında, çocukluğunu anlattığında Nazmiye Hanım, kaslarım ve vücut yapım hep vardı zaten diyor. Ellerimin üstünde çok yürüdüm çünkü. Koltukları kaldırır, evde iş yapardım. Toplara çok vururdum. Basketbol oynardım. Babam ev almıştı ve kerpiç bir evde. Ona yardım ederdim. Eve harç çekerdim ki harç da aslında beni çekerdi. Annem de bana asılırdı. Demek ki güç varmış bende. Bu sporla ortaya çıktı diyor. Hakikaten neşeli, kıpır kıpır, hırslı, çok enerjik ve güler yüzlü milli haltercimiz, başarılı bir isim Nazmiye Hanım ve çok güzel de bir sözü var. Diyor ki halteri değil ön yargıları kaldırdım. Hem bir bayan olarak hem de bir engelli olarak başarılara ve rekorlara imza atmış bir isim Nazmiye Muslu Muratlı. Sırada Semra Taş Özer var. Kendisi yine bedensel engelli bir isim ama aynı zamanda okçu. Bir kaza neticesinde parmaklarını kaybediyor. 7 aylıkken şöminenin üzerine yuvarlanarak yüz ve kolları yanıyor. Sonrasında tabii tedavi süreci devam ediyor ama nihayetinde yapılan o tüm tedavi sürecinin ardından parmaklarını kullanamıyor. Bir elinin parmaklarını kullanamıyor. Şöyle arama motorlarından Semra Taş Özer yazıp baktığınızda Semra Hanım'ın nasıl ok attığını göreceksiniz. Semra Hanım bir kolunu, bir elini kullanabiliyor, diğer elini kullanamıyor. Malumunuz ok atarken iki eli birden kullanmak gerekiyor. Peki Semra Hanım nasıl o zaman okçuluk yapabiliyor, ok atabiliyor? Bakın bunun yöntemini şöyle bulmuş. Lisede öğrenciyken beden eğitimi öğretmeninin teşviki ve önerisiyle okulda okçuluğa başlıyor. Parmakları olmadığı için oku dişleriyle tutarak atıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir eliyle o yayı geriyorsunuz ve oku yerleştiriyorsunuz ama diğer elinizle yerleştirip atmanız gerekiyor. Oysa ki Semra Hanım diğer elini kullanamıyor, kolunu, ve dişleriyle o oku tutarak oku atıyor ve bunda da çok başarılı vuruşlar gerçekleştiriyor. Oklar hedefini buluyor. Hakikaten büyük bir başarı, kendisini tebrik ediyoruz. Bir başka isim Korhan Yamaç. Korhan Yamaç milli atıcı, bedensel engelli kendisi. 10 yılı normal, 11 yılı da engelli olmak üzere 21 yıllık atıcılık hayatı var. Kendisi teğmen olarak görev yaparken mayına basarak sağ bacağını kaybetmiş. Bu olaydan sonra engelli olmuş. Yani hayatının belli bir döneminden sonra engelli olarak hayatına devam etmiş. Tabii bu olayın ardından önce spor yapamayacağını düşünerek üzülmüş. Çünkü spora aşina, spora aşık bir insan. 10 yıl zaten atıcılık sporuyla ilgilenmiş ve bu olay neticesinde engelli olduktan sonra protez bacak takılarak hayatını devam ettiriyor. Ve başta üzülüyor spor yapamayacağını düşündüğü için, ancak denemeye karar veriyor. Protez bacağımla ben atıcılığa devam etmeli miyim acaba diyor ve buna dair deneyimleri başlıyor. Protez bacak takılmasından 15 gün sonra düzenlenen bir yarışmaya katılarak şampiyonluğu elde ediyor. Engelli olmayan insanların arasında acı çekerek attığım yarışmada birinci olunca yeniden doğduğumu hissettim diyor Korhan Yamaç. Çünkü kendimi yarışmada görmek istedim ve yeniden başarabileceğimi fark ettim. Şu an spor benim hayatım. Sporla ilgilenmiyor olsaydım bu kadar çabuk adapte olamazdım. Başarabildiğimi görünce kendime olan güvenim de arttı. Bu işin sırrı hayata küsmemekte, aktif olarak hayatın içinde kalmakta diyor. Bakın, genelde bahsettiğimiz isimler doğuştan ya da küçükken engelliliğe adım atmış olan insanlardı ama Korhan Bey ilerleyen dönemlerinde yetişkinlik döneminde engelli olmuş bir isim. Dolayısıyla hayata uyum süreci belki biraz daha zor diğer engelli sporculara kıyasla. Ama bunu başarabildiğimi fark ettiğim an diyor yeniden doğmuş gibiydim. İşte bu sebeple sporla hayata tutunanlar ya da sporla yeniden doğanlar başlığını gördüğümüzde şaşırmamak lazım. Sağlam olmanın engelli olduktan sonra ne kadar mükemmel bir şey olduğunu o an fark etmiştim diyor. Birçok şeyin farkında olmadan yaşamışım o ana kadar. Eskiden hayatın bu kadar anlamlı olduğunun farkında değildim. Bunu engelli olduktan sonra anladım. Artık bir şeyleri ertelemekten vazgeçtim. Hayatın tadını çıkarmaya çalışıyorum ve artık kolay kolay bir şeyi ertelemiyorum. Buna dair kendime söz verdim diyor. Yüzün üzerinde uluslararası madalya var. Sporu engelli olmadan önce de yapan bir isim olarak bunu hayatındaki o değişimi çok daha iyi anlayan bir isim Korhan Yamaç. Birçok engellinin eve kapanarak hayata küstüğünü ama bunun doğru olmadığını, özellikle sporun engelli kişilerin hayata bağlanmasında çok önemli bir araç olacağını ifade ediyor. Başkalarına bağımlı yaşamamak ve sosyal hayatın içinde yer almak için spor branşıyla, herhangi bir spor branşıyla mutlaka ilgilenilmesi gerektiğini ifade ediyor. Üstelik geçimimi de sporla sağlıyorum. Engelli olmak sporuma olumsuz bir etki yapmadı. Aksine daha bilinçli olmama ve yaşadığım günün de değerini bilmeme yardımcı oldu diyor ki. Her biri altı çizilecek cümleler bunlar. Engelli olduktan sonra 2004 Atina Paralimpik Olimpiyatlarında dünya rekoru kırıyor. 2005 yılında Avrupa şampiyonluğunu elde ediyor. Türkiye'deki yarışmalarla birlikte hepsi toplandığında da 300'e yakın çeşitli dereceleri kapsayan madalyaları var. Korhan Yamaç'ın engelli milli atıcı. Evet, sırada Serdar Aydın var. Serdar Aydın'ın hayatı da çobanlıktan judoluğa kadar ilerlemiş. Kendisi bir görme engelli. Ancak onun hayat hikayesi sporun insan hayatına kazandırdığı katkıyı gözler önüne seriyor. Başarılı sporcunun köyde çobanlık yaptığı meralardan ay yıldızlı forma ile dünya ve Avrupa üçüncülüğü kazandığı judo minderine uzanan başarı öyküsü de sadece engellilere değil tüm sporculara örnek teşkil ediyor. Çocukluğunda, gençliğinde hem dedesine yardım etmek hem de evine katkı sağlamak için çobanlık yapmış Serdar Aydın. Bu süreçte okulunu da ihmal etmiyor. Ortaokul 2. sınıfta öğretmeninin isteği üzerine jimnastiğe başlıyor. Ancak öğretmeninin o okuldan ayrılmasından sonra, kısa bir süre sonra judo antrenörüyle karşılaşıyor Tevafuk. Ve onun yönlendirmesiyle bu kez judoya devam ediyor spor hayatındaki ilgisi. Judoya başladığı ilk sene Türkiye ikinciliği elde ediyor. Ardından milli takıma yükseliyor. 2007 yılında Avrupa şampiyonasında ilk uluslararası başarısını elde ediyor. Ardından Avrupa üçüncüsü oluyor. Ardından Antalya'da yapılan 2010 Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya ile spor hayatında önemli bir aşamaya yine ulaşmış oluyor. Hem sağlık hem de sosyal yönden çok gelişiyorsunuz sporla diyor. Yeni insanlar tanıyorsunuz, hayata daha sıkı tutunuyorsunuz. Bakın, çobanlıktan dünya üçüncülüğüne, judoda önemli başarılara geçişin vesileleri var. Bunların da altını çizelim. Önce onu okulda jimnastiğe teşvik eden öğretmeni, ardından bir şekilde karşılaştığı, tanıştığı judo antrenörü, Tüm bunlar hakikaten hayatımızdaki vesilelere işaret ediyor. Sizler de belki bu programı dinledikten sonra çevrenizdeki engellilere ulaşabilirsiniz. Onların hayatında bir takım değişimlere, dönüşümlere zemin hazırlayabilirsiniz. Bazen hiç beklemediğiniz küçücük bir cümle ya da belki bir televizyonda, gazetede, dergide gördüğünüz bir resim karesi sizin hayatınızda farklı bir kapı aralanmasına vesile olabilir. Onun için bu programı dinlerken lütfen o gözle dinlemeye, bakmaya çalışın. Sesimizin ulaştığı kişiler arasında belki engelli olmayan, engelli yakını olmayan, hatta çevresinde engelli çok yakından tanıdığı olmayan insanlar olabilir. Ama mutlaka bir gün bir şekilde hayatın içinde bir engelliyle karşılaşacaksınızdır. Dolayısıyla bu program içerisinde dinledikleriniz kim bilir belki de sizin hayatınızda ve onların hayatında bir takım değişikliklerin oluşmasına zemin hazırlayacaktır. Evet, Şakire Anlaç kendisi bedensel engelli. Yine bir sporcu, bilek güreşi alanında bir takım başarılara imza atmış. Dünya şampiyonasına kadar uzanan büyük bir başarı hikayesi var. Gaziantep'te 8 çocuklu bir ailede büyüyor. 2 yaşındayken geçirdiği çocuk felci sonucunda iki ayağını da kullanamıyor. Hayatında ilk kez 39 yaşında sporla tanışıyor. Bakın, şimdi Şakire Anlaç'ın hayat hikayesini paylaşırken altını tekrar tekrar çizmek istediğim o kadar husus var ki, her şeyden önce 8 çocuklu bir aile içinde büyümüşsünüz. Bunu belki bir dezavantaj olarak düşünenleriniz olabilir ama o avantaja dönüştürmüş. Hayatınızda 39 yaşına kadar spor yapmamışsınız. Bunu bir dezavantaj olarak düşünebilirsiniz ama o bunu avantaja dönüştürmüş. Artı, siz bir bayan olarak erkeklerin ön planda olduğu bir alanda bilek güreşinde başarıya ulaşmışsınız. Kadın olmanızı belki ve engelli olmanızı dezavantaj olarak düşünebilirsiniz ama o bunu avantaja dönüştürmüş. Tüm bunların özellikle altını çizmek istedim. Ankara'da düzenlenen bilek güreşi şampiyonasında sol bilekte Türkiye şampiyonu oluyor. 2011'de Antalya'da Avrupa şampiyonasında yine sol bilekte Avrupa dördüncüsü oluyor. Evde nasıl çalıştığına dair de örnekler vermiş. Hani belki diyeceksiniz ki, çok mu çevre desteği var, maddi durumu çok mu iyi, çok mu iyi çalışabiliyor? İnanın hayır. Evde pencere demirlerine bağladığı bisiklet iç lastiğiyle ve ağırlık kaldırarak antrenmanlarımı yaptım diyor. Protez yaptırmak için gitmiştim bir gün. İlk spora başladığını anlatırken sözlerine böyle başlıyor. Orada hocamın madalyalarını gördüm. Çok etkilendim. Hani 39 yaşında spora başlamış ya, nasıl olmuş spora başlaması? İşte bu şekilde. Protez yaptırmak için bir şehre gidiyorsunuz. Orada hocanızın altın madalyalarını görüyorsunuz ki o da sporla uğraşan biriymiş. Ve onun teşvikiyle, onun rol modelliğiyle belki de başarılara imza atan engelli bir sporcu oluyorsunuz. Bileğimin hakkıyla kazandım deyiminin gerçeğe dönüştüğü bir isim Şakire Anlaç. Türkiye şampiyonasında 5 yıldan beri birinci olmuş. Düştüğüm zaman kalkmayı bildim. Elimden tutanlar sonra oldu diyor. Yani hani şöyle bir beklentiniz olmasın. Bu başarılı sporcular, engelli sporcuları hep çevresi destekledi. Hep maddi durumları çok iyiydi de onlar böyle başarıya ulaştı diye bir şey yok. Bileğimin gücüyle, alnımın teriyle hak ettim diyor bu başarıları. Ve Nazmiye Muslu'nun hani bir sözü vardı, diyordu ki halteri değil ön yargıları kaldırdım. Çünkü halter de genelde bir erkek işidir ve engelli olmayanların, yani sağlıklı insanların işi gibi görülür. Ama nasıl ki Nazmiye Hanım hem bir engelli hem de bir bayan olarak ön yargıları kaldırmışsa, işte Şakire Anlaç da bileğimin hakkıyla bu işi başardım diyen bilek güreşi alanında başarılara imza atmış engelli bir sporcumuz. Bir diğer engelli sporcu, milli atlet Nihat Demir. 2 yaşından itibaren koltuk değnekleriyle hayatına devam ediyor. Tekerlekli sandalyesiyle Türkiye'nin adını tüm dünyaya duyurmuş bir isim. Normal insanların bile göze alamadığı 42 kilometrelik maraton yarışlarına katılmış ve tam 4 kez dünya birincisi olmuş. Tabii bu arada bu yarışlara ve maratonlara önce koltuk değnekleriyle katılıyor. Ancak daha sonra sponsor desteğiyle özel yapılmış tekerlekli sandalyesiyle katılıyor. 26 ülkede yarışlara katılmış. Macaristan'da 3. olmuş. Ve 99'da katıldığı Avrasya Maratonu'nda Boğaz Köprüsü'nü koltuk değnekleriyle geçen isim olarak yine tarihe adını yazdırmış. İlk yarışında dünya birincisi, düzeltiyorum, ilk yarışmasında dünya beşincisi olmuş uluslararası katıldığı maratonda. Fransa, Hawaii ve İspanya'da düzenlenen maratonlarda da arka arkaya 4 kez dünya birinciliğini elde etmiş Nihat Demir, engelli milli atletimiz. Hayatım spora başlayınca değişti diyor. Bana örnek olan engelli bir abimiz vardı. Ben kendime onu örnek almıştım. İnanıyorum ki birçok kişi de beni örnek alacak. Sırada yine başarılı bir başka engelli Türk sporcumuz var. Gizem Girişmen. Gizem Girişmen okçuluk alanında başarılı bir isim. 2008 Paralimpik oyunlarında Türkiye'ye altın madalya kazandırmış bir isim. Kendisinin yine hayat hikayesine baktığımızda 11 yaşındayken 1992 yılında tatil dönüşü ailece bir trafik kazası geçirdiklerini görüyoruz. Ve bu kaza neticesinde 11 yaşındayken kendisi bir omurilik felçlisi olarak o tarihten sonra hayatına devam ediyor. Ardından babasını kaybediyor. Yani psikolojik anlamda aslında travmaların yaşandığı bir hayat öyküsü. Ancak böylesi bir dönemde spora yönlendiriyor kendini. Engelli bir sporcuyum diyor. Pek çok zorluklar yaşadım ama sporla birlikte hayatım değişti. Öyle ki 2008 Paralimpik oyunlarında Türkiye'ye altın madalya kazandırıyor Gizem Girişmen okçuluk alanında. Yine bir başka başarılı isim Down sendromlu Caner Ekin. Engelli milli yüzücü kendisi. Ankara'da Mogan Gölü'nü 2 kilometrelik mesafeyi 55 dakikada yüzerek geçiyor ve İstanbul Boğazı'nı da yine 1 saat 10 dakikada yüzerek geçiyor. Böylece Asya'dan Avrupa'ya yüzerek geçen ilk zihinsel engelli oluyor. Hakikaten Caner Ekin de Down sendromlu bir kardeşimiz olarak önemli başarılara imza atmış bir engelli sporcumuz. Sırada Aydın Yurttaş var. Aydın Yurttaş otomobiliyle 80 metrelik uçuruma yuvarlanıyor geçirdiği kazada. Ardından 6 ameliyat geçiriyor ve tekerlekli sandalyeye bağlı olarak hayatını devam ettiriyor bu sürecin ardından. 3 yıllık bir süreç bu. Bu esnada tedavi sürecinin bitiminde bir restoranda yemek yerken tesadüfen tanıştığı tenis milli takımı antrenörüyle onun aracılığıyla ve teşvikiyle tenis sporunda milli takıma kadar yükseliyor. Hatta şöyle de ilginç bir hayat hikayesi var. Az önce dedik ya uçurumdan yuvarlanmış. İşte bu esnada otomobilin camından fırlıyor ve polisler onu bulduğunda ölü zannediyor. Hatta ailesine başını sağ olsun diyorlar. Günlerce yoğun bakımda kalıyor. 3 yıllık bir tedavi süreci geçiriyor ve ardından bu tedavi sürecinin ardından eğitim hayatına devam ederken az önce bahsetmiş olduğumuz o karşılaşma gerçekleşiyor. Tenis milli takım antrenörüyle tanışması ardından tenis sporunda milli takıma kadar yükseliyor. Sırada Ramazan Uçar var. Ramazan Uçar bebeklik çağında geçirdiği çocuk felci ve ardından uygulanan yanlış tedavi neticesinde bacaklarını kullanamıyor ve tekerlekli sandalyesiyle hayatı sürdürüyor. İlkokulu dışarıdan bitiriyor, okula gidemiyor çünkü gittiği başvurdukları okuldaki müdür kendisini okula almak istemiyor. Onun diğer çocuklar tarafından zarar göreceğini, uyum sağlayamayacağını ve benzeri cümlelerle ifade ediyor ve ailesi onu köyüne geri getiriyor. Uzun yıllar köyünde tekerlekli sandalyesi de olmadığı için emekleyerek dışarıda geziyor, hareket ediyor. Köyün sokaklarında emeklerken çakıl taşlarıyla kumun üzerine sözcükleri yazardım diyor. 13 yaşında ailesiyle birlikte Adana'ya taşındıklarında kendisinin hayatında yeni bir sayfa açılıyor. Çünkü ilk kez tekerlekli sandalyesine kavuşuyor. Bu arada yine bir gün spor kulübü başkanıyla karşılaşıyor. Kendisine tekerlekli sandalye basketbolundan söz ediyor karşılaştığı spor kulübü başkanı ve teklif ediyor sen de katılmaz mısın bizim basketbol kulübümüze diyor. Her gün tekerlekli sandalyesiyle gidiş geliş yaparak 14 kilometreyi göze alarak antrenmanlara katılıyor ve tekerlekli sandalye basketbolcusu oluyor Ramazan Uçar. Değerli dinleyicilerimiz, önümdeki listede daha pek çok engelli Türk sporcumuz var. İsminden bahsedemediğim sporcularımız lütfen gönül koymasınlar ama inşallah ilerleyen bölümlerde, ilerleyen programlarda kendilerinden, hayat hikayelerinden bahsetmeye çalışacağımız o sporcularımızı da başarılarından dolayı tebrik ediyoruz. Az önce bahsetmiş olduğumuz hayat hikayelerinden kesitler sunduğumuz isimleri de tek tek tebrik ediyoruz. Hani girişte demiştik ya, engelli spor yapabilir mi? Yapsa bile başarılı olabilir mi? Sorunun cevabını sizlere bırakıyorum. Haftaya görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Dünya Hali. (Gülüyor)